Ayrım 3, sayfa 41, 4. kısım. Günün strategosu Gandikus civardaki tepelere nöbetçiler gönderdi. Derken bu Sina tekrar öttü. Bu kez köleleri bir meclise çağırıyordu. Bu arada yeni köle grupları, çobanlar ve avcılar kampa girmişlerdi. Çoğu Galyalı ya da Cermendi ve Cassus ile Gandikus'un alt kamplarına yığıldılar. Bu toplananları seyreden Hadım Kleon, Gershom'la konuşmaya başladı.
''Bunların çoğu kendi topraklarına dönmeyi fazla istemeyen kuzeyli barbarlar. Senin Bitinyalılarla iyi bir karışım olmayacaklar.''
''Ve de senin Greklerle,'' dedi Ferisi Yahudi. ''Ama bu sorunun küçüğü. Bu ordu bir aptallar toplama. Bunu bu mecliste yüksek sesle dile getireceğim.'' Efendiler iki kez yenilgi acısı tattılar, bu yüzden ağır hareket edecekler. Bu boşlukta bu ordu ufak gruplara ayrılmalı ve her grup denize doğru kaçmalı. Başka hiçbir umut yok.
Kleon soğuk bir ifadeyle kayıtsızca gülümsedi. Bu yapılsa bile umut çok az. Sonunda kendimiz de ölene dek öldürebildiğimiz kadar efendi öldürelim bence. Gladyatörlerin liderleri nasıl?
İkisi kendini beğenmiş ve aptal ve üçüncüsü bilemiyorum.
''Şu üçüncüsü, esmer barbar, kim o?''
''Spartaküs, bir Trakyalı.''
Kleon bir Grek olarak Trakyalılara tepeden bakıyordu. ''Onlar at yiyen ve ölülerine tapan yabanilerdir.'' ''İsterlerse ölülerini yiyip atlara tapsınlar.'' dedi Gershom. ''Eğer bu lider Spartaküs iyi bir önderlik sergileyecekse ben denizden yanayım.''
''Ve ben hiçbir şeyden yana değilim.''
Konuşulanları dinlemek üzere toplanan köleler çimenlerin üzerine büyük halkalar biçiminde çökmüştü. Bazısının ağzı arkadaşlarının sayısı karşısında şaşkınlıktan açık kalmıştı. Bazısı oturmuş gözlerini ovuşturuyor ve garip gök gürültüsünü andıran kahkahalar koyuveriyordu. Kimisi kaşları çatık, silahını sımsıkı kavramış, seyiren bir yüzle ve gözleri tepeleri tarar halde oturuyordu. Kimisi güneşin altında yarı uyur vaziyette tembelce yayılmıştı. Elbiselerinin yırtıklarının arasından bedenlerinin yaralı bereli yerleri görünüyor, angaryadan ve kamçı şaklamasından uzak olmanın müthiş huzurunun tadını çıkararak dinleniyorlardı. En az yarısı köle olarak doğmuştu. Tarlalara, plantasyonlara ve malikanelere ait insanlar. Güvenilmez tanrılar, kurallar ve inançlarla yaşayan, gündüzleri bir dürtüden korkan, geceleri kendi dürtüleri kalmayan, babaları belirsiz, annelerini çok az görebilen, çocukların sığır ve koyunlarla bir arada büyütüldüğü büyük damızlık çiftliklerinden gelmiyorlarsa gizlice ve şans eseri çiftleşen, böyle bir duruma ve kendi kayıp topraklarına yabancı olmalarına rağmen bulanık bir biçimde de olsa kurallarını ve inançlarını hatırlıyorlardı. Bunların arasında hiçbir haklı nedene dayanmasa da kadının erkekten daha düşük bir varlık gibi görülmesi ve halk içinde söz hakkına sahip olmaması da vardı. Bu yüzden şimdi insan halkalarının merkezinde yer alan Romalılardan elde edilmiş ganimet yığınının üzerine, yani Strategos, Spartaküs'ün oturduğu yere hayret dolu gözlerle bakıyorlardı. Zira bir kadın, gladyatör tünüğü giymiş bir kız, yere çökmüş kölelerin oluşturduğu hatların arasından geçerek gelmiş ve Spartaküs'ün yanı başına oturmuştu. Galyalı ve doğulu adamların saflarından bir mırıltı yükseldi. Gladyatörler hariç herkes kadını şaşkınlık veya öfke, açgözlülük veya arzuyla süzüyordu. Kadın onlara hiç aldırmadı. Güneşin ışıkları altında Trakyalı'nın yanı başına kuruldu. Ufak yüzü hoştu ve kaşlarının oluşturduğu koyu çizginin altına sükûnet hakimdi. Derken köleler bir Galyalı'nın ayağa kalktığını gördüler. Bu Brennus'tu.
''Genel evde ya da kulübede bir kadına evet ama bir savaş meclisinde oturan bir kadına hayır.''
Bunu söyleyip uykulu gözlerini kırparak oturdu. Çobanlardan onaylama uğultuları yükseldi ve Bitinyalıların ince tenor kahkahalarına karıştı. Sonra bir gladyatör konuştu. ''Ben Kapua'dan gelen adamlardan biriyim.'' dedi. ''İki orduyu yendik ve bataklık kıyısına kamp kurduk. Sonra bir takım eşek sürüleri yiğitçe desteğimizi sunmaya geldik. Ama grubunuzun şu veya bu tarafını onaylamıyoruz.'' diye anırarak kampımızın içinde dolaşmaya başladı. ''Şimdilik kötü koktukları dışında bu eşekler hakkında bildiğim fazla bir şey yok. Fakat Elpinisa hakkında ben ve diğer gladyatörler çok şey biliyoruz.'' Trakyalı'nın yanı başında hareketsiz duran figüre baktı. Batiates'in Ludus'unda kim zincirlerimizi çözdü? Kraterden inmemiz için halat büken kimdi? Hatırladığım kadarıyla bu Galyalı değildi. Hiç kuşku yok, onun kulübede ya da genel evde işi başından aşkındı. Bunun üzerine gladyatörlerin alayları ve boğa böğürmesini andıran kahkahaları doldurdu havayı. Diğerlerinin sesi kesilmişti. Gürültüyle gülen Gannicus, Elpinise'ye küçümseyen gözlerle baksa da Trakyalıyla kadının ağzından tek kelime çıkmadı. Galyalı Castus ise kadını hiç umursamaksızın kolunu Spartaküs'ün omuzuna atmış, çıplak başını gün ışığına vermişti. Kısa bir süre köle meclisinin üzerine bir sessizlik çöktü. Bataklıktan gelen başıboş, savunmasız kalmış sürülerin melemelerini duyabiliyorlardı. Derken Gershon Ben Sanballat sakalını sinirle çekiştirerek ayağa kalktı. Gördüğü yarı açık köle ağızları karşısında kızgınlığı bir an için küçümsemesinin içinde yolunu kaybetti. Bu sefil ayak takımı neyi başarabilirdi ki? Sonra öfkesi dudaklarını bulmayı başardı. ''Hey güzel tanrım! Kadınlar ve eşekler üzerine dalaşmak için mi buradayız biz? Dünyada ikisinden de istemediğiniz kadar var. Strategos!'' doğrudan Trakyalı gladyatöre sesleniyordu. ''Planın nedir? Bizi nereye götüreceksin?'' Elpinise Spartaküs'e doğru eğildi ve fısıldayarak onun kulağına bir şeyler söyledi. Gladyatör başını sallayarak onayladı. ''Bu meclis karar almak için'' diyerek yanıtladı Yahudi'yi. Takipçileri geri çekilirken Vezüv geçitlerini tek başına tutan, göl savaşında gladyatörlere cesaret ve maharetle komuta eden yavuz bir lider için tuhaf kaçan, uzak, kasvetli bir sesle konuşuyordu. Ardından Gannicus aldı sözü. ''Efendiler bizi uzun süre rahat bırakmazlar. En yakın kentin üzerine yürüyelim ve gizlice ya da açıktan saldırarak onu ele geçirelim.'' Toprağının işlenmesine yardımcı olduğunuz bu ülkede bol bol kadın ve yağmalanacak eşya var. Yere çökmüş kaşınan kötü silahlı kölelerden onay mırıltıları yükseldi. Hepsi de kadın ve çapul istiyordu. İkisinde de gözü olmayan hadım Kleon, Spartaküs'e aşık Castus ve putperest bir efendi düşüncesinden ne kadar iğreniyorsa, putperest bir kadın düşüncesinden de o kadar iğrenen Gershon Ben Sanballat hariç, Gannicus'un peşinden Titul konuştu. ''Kadınları elimizde tutalım fakat erkekleri tanrılarımıza kurban edebiliriz. Böylece gelecekteki zaferimizi de sağlama bağlamış oluruz. Ona kan sunmak Kokolk'un yüreğine sevinç verecektir.'' Dinleyenlerin birçoğuna iyi bir plan gibi geldi bu. Hayal meyal anımsadıkları kendi eski tanrıları ve peristilelerde gördükleri efendilerinin düşman tanrılarının soğuk sakin yüzleri geçti akıllarından. Meşakkatten, yorgunluktan uzak günler ilerledikçe o tuhaf kayıp tanrılar tekrar zihinlere doluşmuş, köle barınaklarının karanlığına yeni korkular salar, yarı buçuk anımsanarak mırıldanılan ilahiler eşliğinde yüreklerde yeni ateşler yakar olmuşlardı. Derken Yahudi tekrar doğruldu ve gözler ona çevrildi. Halkalar boyunca bir mırıltı halinde dolaştı ismi. Doğulu köleler Yahudileri tüm Asya'da ünlü gurur ve vahşilikleri, kurnazlık ve açgözlülükleriyle tanıyorlardı. ''Çok sayıda küçük grupla ayrılalım ve denize kaçalım. Orada gemiler ele geçirip İtalya'yı terk edebiliriz.'' Fakat bu sözler üzerine Galyalılarla Cermenler bağıra çağıra kendilerinin ortada bırakıldığını söylediler ve öfke içinde Gannicus'un yatıştırmaya kalkışmadığı bir yaygara kopardılar. Elpinise'yi savunur biçimde konuşma yapan gladyatör, genç kadının giydiği gladyatör tüniğini çekiştirdi. ''Biz savaşçılar bu koyun kırkıcıları susturacak mıyız?'' Spartaküs ağır ağır doğruldu. Ağzından çıkan ilk kelimeyle birlikte etraf sessizleşti. Zira çoğu onu daha evvel görmüştü ve hepsi de tanıyordu. ''Avlanan kurtları hatırlıyorum.'' dedi elini başının üzerine koyarak. ''Seneler öncesinden.'' Kış vakti sürüler yanımıza yaklaşınca ben ve diğerleri bir grup oluşturur ve eve güven içinde ulaşırdık. Ne kurtların arasında kalırdık ne de dağılıp kaçardık. Huzursuz edici heybetli görüntüsüyle gözlerini kölelerin gözlerine dikerek öylece durdu ve sonra oturdu. Elpinise kalktı. Peşmürde kalabalığın pes gurultuları arasında onun kadın sesi garip ve fazla yumuşak kaçıyordu.
Kurt Roma'dır. Spartaküs bizi İtalya'dan çıkaracak. Fakat ancak birleşik bir ordu halinde. Yürüyüşe geçelim ve Praetor'un bir sonraki ordusunu karşılayalım.
Bu ne işe yarayacak diye sordu Gershon Ben Sanballat ve kız beklenen faydayı tüm köle ordusuna ilan etti.
Eğer efendileri bozguna uğratırsak silahlanabilir ve İtalya'yı boydan boya geçmeye yetecek gücü yakalayabiliriz. Bunları işiten köleler bir kez daha bölündüler. Bir kısmı kadının cesaretini takdir ederken diğerleri onun bir çılgın olduğunu aykırdılar. İlerleyen günün sıcaklığında yere çökmüş insan halkalarından ağır, pis bir koku yükseliyordu. Köleleri açlık yoklamaya başlamıştı ve bazısı meclisten ayrılıp yemek pişirmek üzere ateşler yaktı. Tartışmanın gürültüsü kah yükselip kah alçalıyor, zaman zaman madenlerden kaçmış bir grup çılgın kölenin kahkaha patlamaları da şamataya eşlik ediyordu. Literatus Kleon meclisin bir kenarında dikiliyor, konuşulanları soğuk bir neşe içinde dinliyordu. Bir süre sonra halkalar arasından kendine yol aça aça Yahudi Gershom'un yanına geldi. Tüm Greklerden nefret eden ve hadımlardan iğrenen kibirli Ferisi, Kleon yanına yaklaşırken içinde hissettiği gizli bir tiksintiyle ürperdi. Fakat öte yandan bu Grek'e şüphesiz beynine serseri bir İtalyan iblisin ektiği, kızgın, garip bir şefkatle baktığını keşfedip kendisi de şaşırdı. Soğuk ve neşeli Kleon, Yahudinin yüreğinden geçenleri okudu. Efendilere olan buz gibi nefretinin dışında sakin, fakat zaman zaman köle aristokratın mağrur ağırbaşlılığına, bir eşek arısı, kuyruk sallayan bir leopar gibi sinirlenen biriydi o. Şimdi de aynısını yapıyordu.
''Sanırım bu Spartaküs'ü liderlik yapabilecek biri gibi buldun. Herif bir vahşiden başka bir şey değil oysa, karısına da fazla düşkün üstelik.''
Tepelerin leoparı karşı hamle yaptı.
''En azından bu son söylediğin senin için imkansız görünüyor Greg.''
Cleo'nun solgun yüzünde belli belirsiz bir seyirme oldu. Gershom'un esmer suratı kızardı. Karşısındakinden ses çıkmayınca huzursuz havaya sinirlenerek konuşmasına devam etti.
''Gladyatörlerle konuştum. Bu kadın bir tanrının gözdesi, bu kafir toprakların bir iblisi. Benim ülkemde olsaydı o utanç verici bedeni erkeklerin gözünden kaybolana kadar taşa tutulurdu.
Senin ülkenin insanları tevazu sahibi ve asil bir halk diye onayladı Kleon. Bu kadın nasıl olmuş da ayaklanmaya katılmış?
Bu konuda çeşitli rivayetler var. Bu gladyatörlerin hepsi birbirinden yalancı. Kimisi onun şu kendisinden kaçtıkları Batiates'in bir odalığı olduğunu, kimisi ise Spartaküs'ün yıllardır onun sevgilisi olduğunu ve birlikte Trakya'da haydutluk yaptıklarını söylüyor. Bu arada şu yeni gelen ayak takımı gönüllü köleler gibi aptal aptal dolaşıyorlar ortalıkta.
Sen kendin de bir kölesin Yahudi.
Ben Makabilere mensup bir soyluyum.
Dipnot, Makabiler eski Filistin'de etkinlik gösteren bir rahip ailesi. Çevirenin notu.
Ve Bitnia'dan Roma köle pazarına satıldın.
Bir gün Kudüs'teki kancığın karşısına dizilecek bir mızrak ormanıyla bu durumu düzelteceğim.
Kleon yere çöktü ve devlet tomarını çıkardı.
Öyleyse senin mükemmel devlet modelinin nasıl olacağına dair bir tavsiyeye ihtiyacım var. Sana şimdi tanrısal Platon'dan okuyacağım.
''Hayır, hayır!'' Eşek arısı iğnesini tekrar çıkarmıştı. ''O hiç şüphesiz çok değerli bir Grek. Lakin onun öğütlerinden hoşlandığımı söyleyemem. Bir başka sefere, İtalya'dan çıktığımızda. Bak bir nöbetçi, yanında iki yeni adamla geliyor. Tiplerinden anlaşıldığına göre ikisi de Galyalı. Bu büyük bir katılım sayılmaz.
Zira Gershom'un kuzeyli adamlara pek güveni yoktu.
5. Kısım Gannikus'un uzak tepelere yerleştirdiği nöbetçi bir Cermen, yere oturmuş kölelerin arasından uzun adımlarla geçerek geldi. Yanında iki adam vardı. Bunlar kısa keten tünikler giymiş, keltlere benzeyen ufak tefek esmer adamlardı. Donanımları mirmillo tarzıydı. Demir miğferlerinin üstü balık şekilleriyle süslüydü ve dizlerini koruyan desenli dizlikler takmışlardı. Köle ordusunun Batiates'in okulundan kaçmış unsurları gözlerini bu yeni gelenlere ve onların utanç verici donanımlarına diktiler. Zira Claudius'un bozguna uğratılmasının ardından tüm gladyatörler arenada kullandıkları silahları atıp lejyonerler gibi silahlanmışlardı.
Spartaküs oturduğu yerden kör gözlerle güneye doğru dalmış bakıyordu. Yaklaşan nöbetçinin farkına bile varmamıştı. Bir cermenle bir maden kölesi yaklaştı. İkincisi oturan strategosun önünde durdu ve sadece Gannikus'a seslendi.
''Bu Galyalılar Kapua'dan geldiklerini ve gladyatör olduklarını söylüyorlar.'' Dudaklarını küçümser bir ifadeyle büktü. ''Şahsen ben onların yatak adamları olduklarına inanıyorum.''
Gannikus ufak tefek adamları pek de hoşlanmamış bakışlarla süzerek güldü. Mizah anlayışı berbattı zira.
''Bu arena giysilerini nereden çaldınız?'' diye sordu alaycı bir tonda.
Keltlerden biri yüzünde hafif seme ve zarafetle sarmaşmış, esrarlı bir hava yansıyan ve daha genç olanı baygın bakan bir kadının aşırı yumuşak gözlerini akla getiren uzun kirpiklere sahipti. Genç adam işte o kirpiklerin arasından Gannikus'a bakıp göğsüne vurdu.
''Gannikus'un hasmı tökezleyip de hurma dalı dişanı kazandığı yerden, arenadan. İşte Roma'da, orada gördüm seni, elinde ağ ve üç çatallı mızrakla ve senin rakibim olmanı diledim. Zira ben uzun yaşamayı arzu eden ürkek bir adamım.
Seni Galya domuzu!
Ufak tefek gladyatör elini dalga geçercesine kaldırdı.
Bakıyorum kızıyorsun. Oysa bu nöbetçi senin bir strategos olduğunu söyledi bana. Bu reis anlamına gelen bir kelime sanırım. Kötü bir seçim. Çünkü gördüğüm kadarıyla çapı düşük bir adamsın.
Gözleri sessizce duran Spartaküs'e doğru kaydı. Ani bir hareketle selam verdi.
''Trakyalı, seni duyduk ve sana katılmaya geldik.''
Sesine tekrar o şakacı ton geldi.
''Ve ödül olarak da öldürülecek ve anladığım kadarıyla kızıl kafalı bir töton tarafından pişirilip yeneceğiz gibi görünüyor.''
Spartaküs'ün kalın dudaklarına bir gülümsemenin gelip konması oldukça enderdi. İşte şimdi gelen oydu. Krixus bu gelişi izledi ve şakacılığının gizlemeye yetmediği, her an her şeyin olabileceği hissinden kaynaklı gerginliği ortadan kalktı.
''Bizler Mirmillo'yuz, adlarımız Krixus ve Oenamus.
Hoş geldiniz, ben de bir Traktım, adım Spartaküs.''
Dipnot Trak, aslında Trakya'nın savaşçılığıyla tanınmış halkına mensubiyeti ifade eder. Arenada küçük yuvarlak bir kalkan ve tırpana benzeyen eğri bir kama ile dövüşen gladyatörler de bu isimle anılırdı.
''Artık gerçekten özgür olduğumuzu biliyorum. Oenamus, hendekler ve sıkçalılıklar aşarak Kapua'dan buraya kadar kat ettiğimiz yol boyunca bunun bir rüya olduğuna yemin edebilirdim.''
Kampanya'nın yukarısında yarı yolda uyanmak için Gladius'umu kendime dürtünce bir keçi sürüsünü ürküttüm. Spartaküs'ün boş gözlerine doğru açıklamalar yapıyordu.
Roma'daydık ve Capua'ya Batiates'in okuluna geri getirilene kadar hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Orada olup bitenleri anlattılar bize ve artık kaçmanın mümkün olamayacağı müthiş önlemler aldıklarını söylediler. Oenamus ve ben sisli bir sabah gizlice bizzat Batiates'in kullandığı odaların oraya ulaştık ve böğrüne bir bıçak dayayarak onu bizi gizli bir kapıya götürmeye zorladık. Ya da en azından Oenamus zorladı diyelim. Zira ben o sakallı güçlü kuvvetli adamdan ürküp biraz geride durdum. Sonra Kapua'dan çıkmakta olan bir şarap arabasının içine saklandık ve böylece kentten kaçtık. Gerisine gelince, ta ki bu sabah varcısı Furius'a ait 3 kişilik bir keşif koluyla karşılaşana kadar, öylece rezil bir halde dolaştık, saklandık ve korktuk. Gözcülerden ikisini gizlice sokulup öldürdük, üçüncüsünü ise sorguya çektik. Ondan Claudius'un uğradığı bozgunu ve yeni Praetor Publius Varinus'un İtalya'da ayaklanan tüm köleleri yiyip yutmak üzere Senato tarafından 1,5 lejyonla birlikte güneye gönderildiğini öğrendik. Ardından adamı bir ağaca bağlayıp oradan uzaklaştık. Derken bu cermenle karşılaştık ve onu bizi yememeye razı etmeye uğraştık. Sanki biz yeterince yorulmamışız ve o da pek kıdemli biriymiş gibi.
Fakat Cassius ayağa fırlamıştı.
''Efendiler mi? Bu 1,5 lejyon ne kadar uzakta?''
''4 fersah sanırım ya da biraz daha az.'' 6. Kısım. Etraflarını ayaklanan kampın yaygarası kuşatmıştı. Elpini ise dev Trakyalı'nın başını kollarının arasına almış çadırda oturuyordu. Genç adam gün ışığını ardında bırakıp da tökezleyerek kendini çadırın içine attığında onu ele geçiren o çılgınlıkla inlemeyi ve kafasını tırmalamayı bırakmıştı. Fakat şimdi de dudaklarından kırık Latince kelimeler bir sel gibi akıyordu.
Fakat anlayamıyorum. Kimim ben? Hatırlayamıyorum. Karanlık ve ormanlar ve uyanıyorum. Gece öldürdüğüm adamlar. Niye öldürüyorum onları? Sadece avlanmak, nehirlerde yüzmek istiyorum ve kulübede uzanıyorum. Onları öldüremem ki. Niye öldürmem gerekiyor? Kız bu deli saçmalarını, çılgınlık dozları evvelce hiç bu kadar yükselmemiş olmakla birlikte daha önce de dinlemiş, onu böyle durumlarda daha önce de teskin etmişti. Bu farklı getirildiği yerlere ve sürüldüğü hayata uyamamış, garip barbar kılıcı kırıldığında çıplak eliyle adamlar tepelemiş, dişleriyle onların gırtlaklarını parçalamıştı. Kavgaya gözü kör girerdi ama bunun yanı sıra genç kadının kendisinin çok gerilerde bıraktığı ölüm korkusu ürkek bir kız gibi tir tir titretirdi onu. Kimdi o? Ele geçirildiği o vahşi Trakya'da kökleri nereden beslenmişti? Bazen o kocaman berrak gözler yardım için kendisine döndüğünde ve genç adamın kocaman elleriyle yakarır gibi pençelerini içeri çekmiş, rehavet içindeki bir vahşi hayvanın güneşin altında mahmurca oynaşması gibi, onu kavradığı o arzunun sıcak saatlerinde, daha önce 4 yıl boyunca onu saran başka hiçbir elde yaşamadığı bir heyecanla titrediğinde, parlak ve ürkütücü, fakat içinde neşe de taşıyan bir dehşet duygusu gelip çullanırdı genç kadının üzerine. Uzak ve sisler içindeydi kendi geçmişi, fakat yine de tekrar tekrar gözünün önüne geliyordu. Menekşe şehrindeki taşa oyulmuş o yüzler, o zaman ürperiyor ve dönüp Trakyalı'ya dikiyordu gözlerini. Hangi tanrı onun aklını çalıp da yerine, sonunda ayağa kalktığında, bir aslanın gücünü, atılıp darbe indiren bir yılanın kurnazlığı ve hızını koymuştu, tabii bir çocuğun korkusuyla birlikte. Daha önce olduğu gibi tekrar yatıştırdı kız onu. Genç adam kendisini tutan elleri kavramıştı. Derken başını kaldırdı ve gülümsedi birden. Aynı Krixus'a yaptığı gibi. Tamam, daha iyiyim. Elpini ise sen yanımda ikimizin yalnız başımıza dolaşacağımız, sadece ayıların ve geyiklerin bulunduğu ormanlar var ve mağaralar ve geceleri parlayan ay. Yüzü ani bir öfkeyle buruştu. Buna karşın bizi durduracak efendiler de var. Genç kadın onun zırhını giymesine yardım etti ve kendisi de savaş giysilerini kuşandı. Ardından Spartaküs her zamanki gibi kafasında bir plan kurdu ve onu yüksek sesle açıklamaya başladı. Bu bir avcının ava çıkmış ve hayvanların yolunu kesmiş birinin planıydı. Genç kadın fısıldayarak planı onayladı ve bazı düzeltmeler yaptı. Ta ki Romalıların bozgundan ele geçirilmiş bir Busina dışarıda kükreyip de orduya toplanma işareti verene dek. Ve Elpini ise Lanista Batiates'in bir zamanlarki odalığı küçük başını kaldırdı. Genç gözlerinde yaşlı birinin bakışları vardı. Ve o biliyordu ki bu Busina bir dönemin sonunu haber veriyordu. Ayaklanma bitmişti, şimdi başlayan savaştı.